Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında Kalbin Frekansı Erkan Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Mehmet Ütüvarslan abimizle olan birlikteliğimize bugün itibariyle başlamış olduk tekrardan. Abi merhabalar, nasılsınız?
Merhaba Salih'cim, hamdolsun iyiyiz, sizler de iyisiniz.
Hamdolsun abi, çok iyiyiz, heyecanlıyız.
Biz de hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz dinleyicilerimize. Güzel bir program olsun diye temenni ediyoruz.
İnşallah. Güzel bir program olacağını ümit ediyorum her zamanki gibi. Çünkü hem gündemlerimiz bizim güzel oluyor, hem sizin değerlendirmeleriniz gerçekten güzel bir yansıma oluşturuyor. Lütfen abi, güzel bir etki oluşturuyor.
Siz kendi katkınızı da bu arada şey yapmayın canım. Küçük görmeyin yani.
Estağfurullah, onu bahsedin.
Program sizin programınız tabii, o yüzden belki güzel oluyor.
Öyle öyle dersiniz hakikaten. Utanıyorum lütfen abi.
Yok ama şöyle, gereksiz tevazu da tersinden kibir olarak algılanabilir Salih.
Tamam, program benim lütfen abi.
O yüzden... Aynen, ona göre. Tabii sen istediğin zaman gönderebilirsin.
O yüzden ben ne dersem o yani.
Doğru, aynen.
Ben tevazu da yapabilirim.
Çok güzel. Tevazu yapacağım diyorsun. Çok güzel.
Estağfurullah.
Peki. Tamam.
Abi Genç Dergisi'nin Mars sayısı çıktı. Onun heyecanı var. Hakikaten önümüzde de elimize aldık. Böyle dokunmak çok güzel bir hissiyat oluyor. Siz de her zaman söylüyorsunuz. Koklamak, emeğe böyle bakmak çok güzel bir duygu oluşturuyor insanda. Yine önemli bir, aslında gençler açısından önemli bir bahsi. Masaya yatıran, dosya olarak inceleyen bir sayı var. Evlilik bahsi tekrar Genç Dergisi'nin gündeminde. Genç Dergisi'nin gündeminde olması gençlerin de gündeminde olmasından mütevellit değil mi abi? Yani çünkü biz evlilikle alakalı daha önce dosya yaptık. Bir daha niye yaptık dosyayı? Demek ki hala bu gündemde olan bir hadise.
Doğrusu bizim hakikaten güzel bir genç çevremiz var elhamdülillah. Yani o nabzı tuttuğumuzu biz düşünüyoruz. Ben özellikle son 1-2 senedir bu evlilik yaşının yükselmesinden, artı insanların, özellikle gençleri evlendirmesi gereken konumdaki büyüklerin bu işi böyle yokuşa sürmekteki ilginç böyle tavrından biraz işkillendim doğrusu. Yani niye evlenemiyor gençler? En başta bir kere aileler sanki evlenecekmiş gibi. Tabii bunda da bir insan nispeten hani bir mantık olduğunu düşünüyor. Doğrusu bu uzun vadeli bir koşudur. Aileler birbirine yakışması da aranan bir kriterdir. Dolayısıyla bu da zor bir süreç tabii. Yani birçok kişi karar sürecine dahil olunca iş böyle bir sürüncemeye giriyor. Evet. Bir de herkes duygusal bakıyor. Yani oğlu kaftanın şehzadesi, öbürü zaten kraliçe adayı prenses. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey de var. Aileler özellikle çektikleri sıkıntıların çocuklar tarafından çekilmesini istemiyorlar. En azından birkaç sıfır önde başlasınlar diye.
Evet.
Ama tam tersi de böyle ilginç bir şekilde böyle çocuklar maddi imkan bulamayınca bu sefer daha farklı illetlere düşüyorlar. Kredi çekmek gibi. Yani 100 bin lira içeri girerek neredeyse ortalama bugün bir evlilik yapmak gibi bir sıkıntı onları bekliyor. Bunu göze alamayan var. Maddi imkan bir taraf. Maddi imkansızlıklar. Ailelerin birbirine olan böyle bir nazı niyazı ikinci taraf. Doğru adayı bulamama endişesi bir diğer sıkıntı. Sonra sorumluluk almama kaygısı. Mesela bu da ilginç bir şey. Hakikaten sen şimdi kaç yıllık evlisin Salih'cim?
1,5 sene oldu abi.
Bir sorumluluk değil mi?
Sorumluluk hakikaten öyle.
Yani gerçekten, çünkü zamanı paylaşıyorsun, mekanı paylaşıyorsun. Artık yerine göre hani gönül babında da olsa hesap veriyorsun, hesap alıyorsun değil mi? Bu, çünkü ortak bir mekan paylaşıyorsunuz, zaman paylaşıyorsunuz. Gönüller ona göre şekilleniyor. Eski alışkanlıklar, eskiden gençlerle böyle değil mi? Belki istediğiniz gibi takılabiliyordunuz. Şimdi yine aynı mı? Devam mı?
Yok, hiç takılmıyorduk abi.
Yok. Peki. O açıdan evlilik hakikaten gençlerin böyle gözünü korkutuyor yani.
Evet. Yani
halbuki tam tersi ya. Böyle onun belki.
Evet.
Hani belli yaşlarda belli belki o rahatlık, işte kayıt altına alınmama, hep böyle bir azade olma duygusu insanı bir müddet, hani olması gereken bir şey, ama bir müddet sonra da tam tersi sorumluluk alma ihtiyacı aslında ortaya çıkıyor. Çünkü insan bir refik ya da refika arıyor yani.
Yalnızlık zor abi yani.
Evet.
Hakikaten.
Evet.
Abi Genç Dergisi'nin kapaktaki ifadesi de şu. Sor bakalım bir, niye evlenemiyorum? Niye evlenemiyorum? Yani evlenmiyorum değil, evlenemiyorum.
Bu bir gençlerin aslında derdine parmak basıyor .
Biz bazen hani dergideki sloganlarda ya da kapak ifadelerinde gençlere ya da büyüklere yönelik bir ifade kullanıyorduk, ama buradan gençlerin ağzıyla büyüklere yönelik bir ifade kullanmış oluyoruz.
Belki bunun gelecek kapağı, bizim bir ara yapmış olduğumuz şey vardı ya, hani beni evlendirin. diye bir tane mesaj atıyor. O da büyük de büyü de gel diyor ya. Şimdi biz belki gelecek sayıda bize genç büyüklerden böyle bir takım şeyler gelirse geri bildirimler. Şöyle bir kapakta yapabiliriz yani. Sor bakalım niye evlendirmiyorum.
Güzel olabilir abi. Eyvallah. Şimdi bu bahsettiğiniz konuyla alakalı, yani özellikle ailelerin tutumuyla alakalı. Mesela Ahmet Hamdi Yıldırım hocamıza biz bir sormuştuk. Hocam hani bu gençler niye böyle oluyor? Evlenemiyorlar mı? Büyükler mi acaba engelliyor gibi. O da dedi ki en güzel evlilik külfetsiz olandır dedi. Hatta Peygamber Efendimizin de en güzel evlilik külfetsiz olandır diye bir hadis-i şerifi olduğunu söylemişti. Öyle bir ifadeler olduğunu söylemişti. Şimdi bu külfet mevzusu biraz farklı anlaşılıyor abi ama ben hani dosya bağlamında yazı işleri ekibimizle beraber dosya hazırlarken böyle gençlere sorular sorduk. Mesela bir arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bir hanımefendi kardeşimiz, siz tamamsanız bize tamamız denmeli. Yani burada biz tamamız diyor belki gençler ama aileler, büyükler biz tamamız diyemiyorlar. Bu bahsettiğiniz nedenlerden dolayı farklı farklı şeyler ön plana geliyor. Maddi beklentiler çok daha böyle evin var mı, araban var mı gibi somut şeylere indirgeniyor. Ama burada mesela ben de şunu sormak istiyorum Lütfü abi size. Siz de sonuçta yarın öbür gün inşallah çocuklarınızı evlendirirsiniz, nasip olur. Ya zor bir şey belki ama biraz özel de bir soru ama sonuçta siz de acaba çocuğunuz evleneceği zaman bakmaz mısınız yani hakikaten? Hani damat adayının ya da işte gelinin yani artık, ama damat adayı üzerinden gidelim. Sonuçta kız evlendirmek daha zordur herhalde yani bir erkek, bir baba için. Yani damadın işi gücü var mı? Arabası var mı? Evi var mı? Sanki biraz etkiler gibi geliyor bana, bilmiyorum. Ben çocuk sahibi değilim ama herhalde çocuğum olsa böyle ucundan bakarım gibi geliyor bana abi. Yalan yani söyleyemem
sen de,
yani.
Sen de demek karşı safa geçtin yani.
Abi karşı sadece safa geçtin değil, biraz bakar insan ama yani.
Bakmasın demiyoruz ki biz canım. Yani sonuçta hakikaten bir aile kurulacak. Onun kendine göre maddi şartlarında belli bir düzeyde olması gerekiyor. Ama bunun böyle ya bir şan ortaya koymak, anlı şanlı bizim olsun düğünümüz ya da eller ne der şeklindeki bir şeye bürünmemesi gerekiyor yani. Oradaki kifayet miktarı, zaruret, bunları ben tartışmıyorum kardeşim, tamam yani hakikaten. Ama mesela araba olsun mu? Yani bu çok şey değil bence, bir lüks, evet. Yani lükse girebilecek
evet,
bir şey.
Evet, doğru.
Yani tamam. Evi olsun mu? Evi olmasın kardeşim. Bir kiralık ev tutsunlar mesela, böyle bir evet. Çok şey illa ev olsun, illa efendim şu olsun bu olsun. Efendim o noktada tabii bizim standardımız bellidir ailemizin diyorlarsa da, yani gençlerin yani ortalamanın böyle bir standardı yok. Onlar da kendilerine göre kızlar bulacaklardır veya erkekler bulacaklardır. Aynen. Mübarek olsun yani.
İşte bu da ama dediğiniz gibi yaşı uzatıyor abi. Değil mi?
Yani küfü denen o şey evet. Çok mühim. Sadece evet. Küfü. Yani İnsanın gerçekten bir dengini bulması lazım. Denklik sadece şeyde değil.
Maddiyatta değil.
Maddiyatta değil. Hem maneviyatta hem de psikolojik ve o sosyal statüde, yani ekonomik tarafı olduğu kadar, bir de yani şimdi mesela ulema zengin kızla fakir oğlanın evliliğinin olabileceğini bir yerde söylemişler. Eğer fakir oğlan alimse. Yani ulemadansa eğer olabilir zenginle. Niye? Çünkü sabreder.
Abi Genç TV'deki video projelerimiz kapsamında Mürşide Haydaroğlu teyzemizi çekmiştik. Mürşide Haydaroğlu hanımefendiyi. Kendisi şöyle bir şey söyledi. Musa Efendi, Musa Topbaş Efendi, Allah rahmet eylesin. Kendisi bir defasında böyle bir genç bir abimize şöyle bir şey söylemiş. Evladım demiş, evlendiğin zaman hanımını zenginlerin evine götürme demiş.
Oo.
Hakikaten böyle onu anlattı mesela Mürşide teyze. Aslında çok büyük bir anlam barındırıyor yani o ifade. Çünkü Musa Efendi de ki hani varlıklı bir aile aslında, Topbaş ailesi. Ama o bunu söylüyor ki çünkü demek ki bir şey biliyor o da yani. Hani bir şeyi şahit olduğu bir şey üzerinden söyler öyle insanlarda.
Şimdi bizim Mevlüt amcamız var Erenköy'de. Çok severim ben kendisini, hürmet ederim. Allah razı olsun. Gerçekten kendisinden çok şey öğrenmişizdir. O bir gün bize bir şey anlatmıştı. İlk defa evlendiği zaman bir komşusunda puset görmüşler. O zaman puset muset falan tabii çok şey yani. Lüks sayılabilecek bir şeyler. Ondan sonra o puseti diyor gördüm diyor. Hanımla beraber gittikleri bir evmiş. Ondan sonra bizde yoktu diyor o puset diyor. Çıkışta bir daha hanım bunlara gidip gelmeyelim, görüşmeyelim bunlarla dedim diyor. Yani bu bir
evet.
Şey meselesi. Yani hakikaten insan hep böyle üste doğru, daha iyiye doğru, daha müreffeh olana doğru bir özlem içerisinde, heyecan içerisinde. Ve hep kıyas yapıyoruz yani.
Evet.
O yüzden denklik sadece evlendiğimiz süreçte değil, Evlendikten sonra da görüşeceğimiz insanlar, muhatap olacağımız çevreler, bunlarla da ilgili bir şey. Hep aslında nimet bahsinde aşağı bakmak lazım. Varmak istediğimiz seviye bahsinde de salihlere, sadıklara bakmak lazım.
Eyvallah.
Yani onlar gibi hayatı yaşamalı, fakirlere bakarak da nimetlerin şükrü içerisinde olmalıyız yani.
Eyvallah, eyvallah abi.
Fakir var, fakir var tabii yani.
Eyvallah. Abi burada mesela evlilik oranlarıyla alakalı da bir tabloya yer verdik araştırmalara. Mesela Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve işte Birleşmiş Milletler'in farklı araştırmaları var. Birleşmiş Milletler araştırmasına göre 2017 verileri bunlar abi, son olarak yapılan veriler. Evlenme yaş ortalamaları dünyada. Almanya 33 ortalama, 33.1 ortalama. Türkiye 26.2. Aslında Türkiye'de de yukarı doğru çıkmış yani.
Çıkıyor.
Değil mi? Gittikçe evet. Çıkıyor.
Trend yukarı doğru.
Evet. Şimdi bu trendin yukarı doğru çıkması, bu bahsettiğiniz ailelerin etkisiyle mi oluyor sizce? Yoksa acaba gençlerde de biraz şey var mı? Yani sadece ailelere suç atmadan.
Yok, ailelerle alakalı değil sadece. Gençlerde de genel bir eğilim var. Şöyle bir şey oluyor aslında. Psikolojik olgunluk yaşı da yukarı doğru çıkmaya başladı. Yani 18 yaşında Hazreti Peygamber'in ordu evet. komutanlığı verdiği genç bugün 18 yaşında dışarı tek başına gönderilip ya da yurt dışına tek başına gönderilir mi acaba diye
düşünüyor.
Böyle çoluğun çocuğun, hani en azından annesinin babasının üzerine düşündüğü bir kıvamda hala bir şey yok yani.
O zaman
bu nasıl bir şey biliyor musun Salih'ciğim? Aslında ölçü orada şu. Çocuk yetiştirebilir mi bu? Kendisi çocuk olsa hala evet. zor. Dolayısıyla psikolojik olgunluk yaşı, rüşt yaşı kanunla verilen bir yaş değildir. Rüşt yaşı psikolojik ve sosyolojik bir yaştır. O şu anda Türkiye'de 25'lere doğru çıkmış durumda yani. Ya ne demek bu? Genç kendini hazır hissettiği anda, ekonomik olarak bir şeye evet. malik artık. Ekonomik özgürlük denen kavram aslında bu rüşt yaşıyla alakalı bir şey. Ne demek bu? Ya sen kendi karını zararını biliyorsun kardeşim. Neyi nasıl efendim kazanman gerektiğini, neyi nereye harcaman gerektiğini biliyorsun. Bu açıdan da o ailelerin çemberinden kurtulmaları gençlerin ancak okul bitirdikten sonra olabiliyor. Okulda zaten 22-23'te bitiyor. Ondan sonra 1-2 sene iş arayışı sürüyor.
Askerlik,
i̇şte askerlik şu bu falan filan derken. Kızlarda da mesela bir şey yok artık yani. Evde bekleyeyim, gelsin talibim falan öyle bir şey yok. Tam tersi, çıkıp kendine ait o ekonomik özgürlüğü kazanmanın kendisini evlilik yarışında, bak yarış olarak alınıyor burada, bir daha olumlu noktaya getirebileceği gibi bir zan var. Şimdi otursun bu evde eş mi beklesin? Kim çalıyor onun kapısını? O da bir sıkıntılı süreç yani.
Doğru.
Onlar da kendi açılarından haklılar. İşte bakıyorsunuz bizim arkadaşlarımızdan da çok görmüşüzdür. Sen de çok görüyorsundur yani. Abi nasıl geçineceğim tek maaşla diyor. Gidiyor bir tane
çalışan bir hanım arıyor.
Şimdi biz bu kızlar okumadı da şimdi tamamen kendilerini böyle bir hani İslam'ın istediği bir ev hayatına hazırladı diye suçlu mu oldular şimdi evet. yani? Evet, burada çok ilginç dramlar var ya. Yani Eyvallah. Sıkıntılı süreçler var.
Abi bu mesela evlilik yaşının yukarı çıkması şey de yani çocuk sahibi olmayı da etkiliyor. Daha sonra hani çocuk sahibi olmakla beraber tahammül eşiğinin daralmasını etkiliyor. Mesela sizin jenerasyonunuzda biraz daha sanki şeydi, hani benim öyle görüyorum en azından. Daha biraz daha erken evlenildiği için, yaş anlamıyla da olgunluk daha erken olduğu için belki erken çocuk sahibi olup daha böyle şen şakrak takılmamış. Şimdi 35 yaşına gelmiş adam evleniyor, çocuk sahibi oluyor. Artık o da bir kuşak farkı da açılıyor arada. Çünkü
evet.
kuşak da çok hızlı
Doğru.
artık açılmaya başladı. Yani sosyoloji değişiyor aslında bu durumdan ötürü. Artık Türkiye'nin, dünyanın
zaten
sosyolojisi değişmeye başladı.
Üç çocuk meselesindeki esas aslında espri o demografik bir tehlikeden dolayıdır. Yani 2040'a gelindiğinde Türkiye'de artık biz yaşlı bir ülke haline geleceğiz. Genç nüfusa ilişkin avantajımızı kaybedeceğiz. Dolayısıyla ne yapıp edip ortalama her ailedeki çocuk sayısının 3'ten yukarı olmasını temin etmemiz gerekiyor diye bir efendim hem devlet politikası bu hem de zaman zaman söyleniyor ama hiç kimsenin böyle bir derdi yok.
Doğru.
Çünkü bir toplumsal sosyolojik bir şey haline gelmiş bu. Maalesef
evet.
Bir çocuğu yapana bile insanlar böyle bir şeye bakıyorlar yani.
Evet, nasıl bakıyorsun falan.
Yani nasıl, evet, ikinci o falan tehlikeyle şeyle oldu, kazara oldu falan. Üç hiç dokundurmuyor yani.
Evet.
Dört, beş, oho onlar zaten şey oldu.
Eyvallah. şey de ilginç abi. Mesela bu olayın da yani bu evlilik bahsenin de aslında Batı merkezli sanki bir şey olduğu gibi bir sonuç var. Yani Batı'dan yayılan bir durum gibi. Hani Doğu toplumlarında hala yine bu oran çocuk erken yaşta evlenme oranları falan daha aslında.
Bak zaten dünyadaki evlenme yaşı ortalamaların
evet.
En son tabloda yer alan ülkelere bakarsan Endonezya 22, Bangladeş 22, Mısır 24.
Evet.
Yani Çin 25. Yani yine Müslüman ülkeler. Muhtemelen bu sayı hani diğer Müslüman ülkelerin de biz şeyini görmüş
evet,
olsaydık
evet.
Daha böyle yaş oranı şey olacaktı.
Araştırmanın tamamı şeyde var abi. Birleşmiş Milletler'in araştırması newsfeed.time.com adresinde.
Yani geç evlenen ülkeler aynı zamanda yaşlı olanlar.
Evet.
Genç nüfusun artık çoğalmadığı ülkeler. Avrupa'da da mesela bir demografik alarm zili olarak çalan bir şey var.
Para veriyorlar mesela.
Müslüman göçmenlerin bu tür evlenme yaşı ortalamalarında hem düşük olması hem de çok çocuk yapmalarından mütevellit ileride Avrupa'nın Müslümanlaşacağı kendiliğinden bir alarm zili olarak çalıyor yani şu anda.
Eyvallah. Abi şey ne diyorsunuz? İlk 5 yılda ciddi bir boşanma oranından söz ediliyor. Son 2018 verilerine göre 2018'de 130 bine yakın bir boşanma sayısı var ve bu boşanma oranlarının %45'i ilk 5 yılda olmuş abi. Bu yani 130 bin boşanmanın %45'i ilk 5 yılda olmuş Lütfü abi. İlginç bir veri hakikaten ya. Mesela 26 yıldan sonra da %10 civarı ama mesela 21-25 arası az. En az orada gözüküyor. Hani bir oturmuş artık hani.
Yani evet. Belli eşikler var Salih'im evlilikte. Yani ilk 6 ay, ilk 2 sene, ilk 5 sene, işte ilk 10 sene gibi hep böyle bir kriz anlarıdır o anlar. Oraları böyle suhuletle, teenniyle, itidalle geçebilip o krizleri aşabilenler devam ediyorlar. Yani geleceğe doğru güzel güzel gidiyorlar ama Allah hepinize inşallah o noktada krizleri Amin. Suhuletle aşmayı nasip eylesin.
Eyvallah.
Senin de önünde var yani eşikler.
Allah'ın izniyle aşarız abi. Biz kendimize güveniyoruz abi. İnşallah. Allah'ın izniyle. Tabii bu özellikle hani sizin de vurguladığınız maddelerde bunlar. Biz gençlere de sorarken bu maddeleri sorduk. Dedi ki maddi imkansızlık mı, sorumluluk almak istememe mi? Hani ne seni etkiliyor gibi. Maddi imkansızlık, sorumluluk almak istememe, doğru adayı bulma endişesi, vakit erken düşüncesi, ailem çevrem evlendirmiyor. Şimdi ben diyorum ki abi hani bunları okuyup evlenmek isteyen bir arkadaşımız bizi şu an dinliyorsa ya da dergi okuyacaksa bunları tik atsın. Hani bunlar bende yok mesela tik atsın. Bu yok. Ama şu varsa dördüncü madde var mesela vakit erken endişesi. O zaman bir düşünsün bir büyüğüyle hatta zaten onu da vurguladık biz. Bir rehber olacak bir abiyle ablayla artık bir konuşsun. Annesi babasıyla o yakında o frekansı yoksa bir hoca bulsun kendine. Bir abi bulsun işte Lütfü abi olur başka bir abla olur. Konuşsun desin ki bende böyle bir endişe var yani acaba erken mi vakti falan diye.
Yani onun etrafındaki işaretler söyler zaten vaktinin gelip gelmediğini.
Ama anlayabilir mi abi kendisi?
Yok büyüklerin işidir zaten evlendirmek. Kur'an-ı Kerim'de de öyle diyor. Venkûl ayâmâ diyor. Yani sonuçta bir evlendirme mükellefiyeti büyüklere ait bir mükellefiyettir. Yani genç de kendine göre evlenmek çağının geldiğini düşünüyorsa ona göre vereceği işaretler vardır yani.
Hmm.
Annesiyle konuşsun, ablasıyla konuşsun bir şekilde duyursun yani. Ha orada büyükler eğer evlenmekte bir sıkıntı çıkartıyorlarsa da Allah o gence sabır versin. Onun en zor iş onunki yani.
Eyvallah.
Normalde gençler istemez. Büyükler sanki hadi bir an önce evlensin falan derler. Biraz iş oraya döndü. Gençler daha çok istemiyorlar.
Abi benim uzun süre demeyeyim de birkaç senedir evlenemeyen bir arkadaşım var. İsmini de buraya yazmadık. İsmini vermek istemeyen biri diye yazdık. Çünkü yani ismimi yazma dedi bana. Ama çok güzel bir şey söyledi abi. İki madde söyledi. Biri ailelerle alakalı. Büyüklerin henüz vakti var hastalığı diye bir şey söyledi. İkincisinin şu kısmını okumak istiyorum abi müsaadenizle.
Buyurun.
Dedi ki iki genç yaştaki bir insanın haddini hududunu aşacak maddi beklentiler. Arkadaş bu çocuk daha yeni okul bitirmiş. Belki 6 ay 1 yıllık bir iş hayat tecrübesi var. Ne zaman büyük paralar biriktirecek ev araba alacak sizde hiç insaf yok mudur? Değilsin var da kime diyeceksin dese kızı hepten vermezler. Aslında bir şey de diyor ya diyemiyorum da demek istiyorum diyor ama diyemiyorum diyor. Bu sefer kızı hiç vermeyecekler diyor.
Biz
yani.
Zaten o yüzden dosyanın spotunda şöyle bir şey kullandık şöyle bir ifade. Dosyamızda gençlerin görüşlerini okuyacaksınız. Bizim gençlerin derdini giderme konumundaki büyüklere bir çift sözümüz var. Ey anneler ve babalar. Buradan da şimdi bunu duyurmuş oluyoruz Salih'cim. Ey anneler ve babalar. Doğrusu yaşayamadığınızı çocuğunuza yaşatmak gibi bir hevesinizin olduğunu biliyoruz. Haklısınız. Hayata en iyi şartlarla başlamak gerek. Bunun için de en doğru zamanı ve adayı beklemeli. Ancak hayrı kolaylaştırmak ve hayırda acele etmek temel düsturdur. Lütfen bunu unutmayınız. Aileler evlenmeyecek, çocuklarınız evlenecek. Ve onlar artık sizin çocuklarınız olmanın ötesine geçecek ve birbirlerinin eşleri olacak. Bizim evet. programı tekrar ne zaman Salihciğim?
Tekrar pazar akşamları oluyor abi.
Tamam, bunu şimdi birileri dinler. Onu söyler ki bak pazar akşamı çok önemli bir program var babacığım anneciğim onu dinle sinyal çaksınlar.
Pazartesi günleri de yani programdan iki gün sonra da arşive yükleniyor internet sitesine erkanradyo.com. Tamam. Oradan da indirebilip hemen paylaşabilirler. Tamam.
Özellikle bu dakikaları paylaşsınlar. Evet. Aileler evlenmeyecek, çocuklarınız evlenecek ve onlar artık sizin çocuklarınız olmanın ötesine geçecek ve birbirlerinin eşleri olacak. Bak en büyük sıkıntı da bu. Hala benim çocuğum, hala benim oğlum, benim kızım havasındalar. Ya bunlar iki ayrı insan. Allah'ın böyle hakikaten Vedud isminin evet. bir tecellisi olarak senin en sevgilinken baba ve anne olarak en sevgilinken gidip bir el kızıyla bir el oğluyla birleşip bambaşka bir sevgiye yelken açıyorlar. Bu ne kadar büyük bir sırdır ya. Düşünebiliyor musun ya? Anneni bir başkasıyla değişebilir misin? Ama gidiyorsun bir el kızıyla bir şekilde evleniyorsun ve sonra bakıyorsun ki aa oradaki yuva, ortam, hava hele hele bir de çocuktan o iş bir zinetlenmişse müthiş bir efendim şey oluyor. Cazibe merkezi haline geliyor. Sonra dönüp kendi kendine utanıyorsun. Ya ben nasıl oldu anneme böyle bir şey yaptım veya yaptığım bir şey yok aslında. Bu fıtrat. Evet. Sevgi aşağı doğru akıyor. Bu böyledir yani. O yüzden diyoruz ki anne babalara lütfen kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Dünya evine girmenin ortalama maliyetlerine baktığımızda kolaylaştırma öncülüğünün büyüklere düştüğünü düşünüyoruz. Toplum olarak bu işi el birliğiyle büyük bir külfet ve zahmete dönüştürmüşüz. Büyükler lütfen bu konudaki kalıpları kırsınlar.
Kırsınlar. Evet, buradan da rica ediyoruz. Yani bakın arkadaşımızın da burada isyanı var. Çocuk diyor ki desek kızı vermeyecekler. Bunları dediğimiz zaman da vermiyorlar diyor. Yani biz diyoruz yine de. Lütfü abi söylüyor bakın bunu. Bir genç de söylemedi. Lütfü abi söyledi. Lütfü abimize de saygınız, hürmetiniz var. Bizi dinliyorsunuz, biliyoruz. O yüzden lütfen bu programı dikkatle dinleyin, ciddiye alın. Genç Dergisi'nin 2013 yılındaki Bizi Evlendirin kapağının akabinde Lütfü abi, bizim dergiye Avustralya'dan bir mektup gelmişti. Hatırlarsınız
evet,
belki.
Evet.
Bir hanımefendi kardeşimiz bir mektup yollamıştı e-mail üzerinden. Şöyle bir şey söylüyordu. Ben derginizi aldım. O zamanlarda işte evlenmeyi düşündüğümüz biri vardı. Yani bir niyetimiz vardı evliliğe dair ama ailelerimizin rızası yoktu. Daha sonra bu dergiyi aldım. Dedim ki bakın hani siz Genç Dergi'ye saygınız var, Genç Dergi'yi seviyorsunuz. Böyle güzel bir camianın, güzel bir hareketin dergisi bu dergi. Güzel insanlar yazıyor. Bakın bu dergi ne diyor diye ailesine vermiş. Onlar yumuşamışlar böyle aileler hemen derginin akabinde. Onu çok teşekkür güzel. Ediyordu bize yani. Sizin sayenizde böyle bir şey vesile olduk diye. İnşallah bu sayıda böyle şeylere vesile olabilir diye
İnşallah.
Niyet etmiş olalım.
İnşallah.
Abi dosya üzerine çok konuştuk. Ama hakikaten konuşulması gereken güzel de bir konu. Biz yine dosya bağlamında Yazı İşleri ekibi olarak dünyadan da örneklere yer verdik birkaç örneğe.
Evet.
Mesela Azerbaycan'dan bir arkadaşımız Süphan Ahmedov Azerbaycan özelinde söylüyor. Gençler çocuk muamelesi görüyor diyor. Azerbaycan'da bu maddi külfet Lütfü abi Türkiye'ye göre birkaç misli daha fazlaymış. Mesela geline 7 sülalesini giydiriyormuşsun abi mesela en basit.
Oo.
Bütün halasının çocukları hepsine böyle kıyafetler falan. Yani Azerbaycan'dan evlenmek isteyenlere duyurulur. Bir düşünün yani evlenmeden önce. Fransa'dan bir arkadaşımızın arkadaşıydı bu. Ona o şekilde ulaştık. Diyor ki Avrupa yaşantısından, hayatından bahsederek söylüyor zaten. Evliliğin yeni kariyer aldı diyor. Yani Avrupa'da artık gençler evliliği değil kariyer yapmayı, bir yerlere gelmeyi, doktora yapmayı, yüksek lisans yapmayı, para kazanmayı, yalnız yaşamayı, bir araba sahibi olmayı falan önceliyor diyor. Burkina Faso en ilginci bizim Mahmut Diallo. Uluslararası Genç Derneği'ne de sık sık gelir gider Mahmut kardeşimiz. Yeni evlendi o da. Gelin ve damat birbirini hiç tanımaz diyor abi.
Güzel.
Mahmut'un evlilik hikayesi de çok ilginç. Mahmut kardeşimiz 21 yaşında kıymetli dinleyenler. Kendisi Türkiye'de üniversite okuyor. Bir telefon geliyor abi Burkina Faso'dan. Kabilesinin şeyhi, kral diyorlar ona. Kral arıyor diyor ki ya Mahmut senin diyor amcanın oğlu evlenecek. Ama diyor arada sen varsın. Sen evlenmeden evlenemez diyor. ne olacak sen evleneceksin. Mahmut gidiyor abi Burkina Faso'ya evleniyor. Şu an evli Mahmut. Mahmut kardeşimiz. Ama şöyle bir şey de söylüyor. Zengin mi fakir mi hiç önemsenmez diyor. Yani bu sorulmaz böyle bir şey diyor. Ayıptır günahtır diyor Mahmut. Hı-hı. Ben onu hususen sordum ona. Ailede kendinden büyük biri varsa evlenemez ama ailede şöyle bir şey söylüyor abi. Evlendikten sonra eşler isimleriyle seslenemezlermiş mesela. Hani bu kültürel farklılıklara da işaret etmesi bakımından. Bunu da ben hususen vurguladım. Çünkü çevremden bazen işitiyorum böyle. annesinin babasının yanında, kayınpederin, kayınvalidesinin yanında arkadaşlar eleştiriyorum yani, bunu diyenler kusura bakmasınlar. Ya işte aşkım bir tanem falan, biraz çok şey geliyor bana, bilmiyorum da ayıp geliyor yani. Ya mesela kayınpeder, kayınvalidesinin yanında şey diyor, aşkım bir tanem diyor hanımına mesela ya da kocasına. Evet. Diyor abi yani, çok ilginç yani, garip değil
mi? Sen ne
abi
diyorsun Salih?
Ben demem abi öyle. Hanım.
Hanım.
Hanımefendi.
Hanımefendi. Bey. Bey diye mi hitap eder?
Yok, bey demez. Adımla. Biz adımızla hitap ediyoruz genelde birbirimize.
Evet, o da çok belki bazıları için itici olabilir.
Yok, her zaman değil. Yani bazı yani aile ortamında öyle. Ama evet, mesela siz varken falan bey falan deriz abi. Beyefendi falan deriz yani. Adamın öyle muamele.
Evet.
Eyvallah. Abi devam edelim dilerseniz. Böyle birkaç yazıdan da bahsedelim. Sürede bize ayrılan vaktinin de sonuna doğru geliyoruz yine. Muhabbeti açtı. Abdullah Yalnız.
Bu işlerin uzmanıdır değil mi Abdullah Yalnız?
Evet, kitabı da var hatta.
İlişki psikoloğu. Var mı kitabın ismi ne?
Kitabının adını tam hatırlayamadım ama bu konularla alakalı.
Tam bununla ilgili bir şeydi sanki, böyle doğru ilişkiyi bulmak, doğru adayı bulmak gibi bir
daha
şey.
Doğru insanı bulmaktı galiba.
Doğru insanı bulmak. Evet,
evet, öyle bir kitabı var. Kendisi psikolojik danışman.
Psikolojik danışman.
Evet, psikolojik danışman.
Psikolojik vaka diyeceksin zannettim.
Yok. PDR'cilere ne deniyordu abi tam olarak? Açılımı neydi?
Psikolojik rehberlik danışman.
Ondan abi.
Ruh ikizini bulmak ne kadar mümkün ya? Salih.
Bilmiyorum abi.
Ruh ikizi. Yani ruhlar ikiz midir? Halbuki her bir hususidir. İkiz olmaz ruhun. Evet yani tabii.
Niye inadık abi, yazıyor o zaman lütfen abi. Eyvallah. Taha Kılınç da yine dosya bağlamında bir yazı. Tabii bu evlilik konusu ciddi konu ve herkesin ilgili olduğu bir konu olunca dergideki yazılar aşağı yukarı böyle şekillenmiş. Taha Kılınç demiş ki evlilik özgürlüktür. Asıl hani evlilik sınırlanmaktır diyenlere bir cevap veriyor Taha abi de. Yazısının içeriği de öyle zaten. O da gençlerle konuştuğu zaman mesela şey diyorlarmış. Abi şimdi erkenden evlenirsem özgürlüğüm elimden gider. Yaşım gençken ve kendi başımayken biraz gezip tozmak istiyorum vesaire. O da diyor ki evlen, hanımına git. Hmm. Evlen, beyinle git, eşinle git. Daha güzel olur diyor. Daha rahat gezersin diyor. Çünkü zaten işin esası abi, hani doğru doğru konuşmak lazım. Bizim inancımız, bizim dinimiz zaten bizi kısıtlıyor. Yani biz yurt dışına ben 3 tane erkekle gitsem günaha mı gireceğim? Allah korusun yani. Hani biz zaten günah ortamlarından uzak durmaya çalışıyoruz.
Doğru.
O yüzden hanımla gitmek daha makul benim için tabii ki. Daha doğru yani. Bir arkadaşım o benim, dostum aynı zamanda, hem eşim. Onunla beraber rahat rahat gezerim yani.
Yani o da tabii bir şey olur. Hem kurbiyete vesile olur, yakınlığa vesile olur. Hem zaten evliliği şöyle biraz da şöyle görmek de lazım Salihciğim. Evlilik aslında insanın kemalat yolculuğunda beraber yürüyebileceği bir refika ya da refik bulması sürecidir. Evliliğe böyle baktığın zaman onunla ilgili bir sonradan hani bu neymiş ya, ben bir sükût hayale uğradım gibi bir hisse de kapılmazsın. Yani çünkü temel mevzu aslında biricik olan şahsımızın, ki o da öyle bir insan.
Evet.
Bir kemalat yolculuğu içinde olmasıdır. Hayat böyledir. Hayata böyle bakmak gerekiyor. Sen onunla da yürüyeceksin. Evet. O olmasa da yürüyecektin zaten.
Eyvallah.
Allah bizi bu konuda artı bir olarak bu dünyada var etmişse biz aslında murad edilmişizdir. Ona doğru bir yolculuğa çıkmışızdır. İşte burada yanımızda bir refik ya da refikanın olması, yani bizim bir yol arkadaşıyla bu işi yapmamız işimizi kolaylaştıran, dinimizi kemale erdiren ve bize hakikaten sadece bir böyle hani dostlar alışverişte görsün tarzında işte bir ev, işte bir çoluğumuz çocuğumuz olacak falan. Hayır. O ruhi kemalat yolculuğunda bizi cidden kolaylaştıracak, ferahlaştıracak ve cennetten bir esinti bize getirecek bir efendim ortam sağlamaktır. Ben şuna inanıyorum. Doğru eş, özellikle niyetin işte bu ruhi kemalat yolculuğu olması kaydı ve şartıyla cennetten bir efendim numunedir, bir esintidir. Birkaç şeyi ancak cennetle kıyaslayabiliriz veya ancak cennette böylesi olabilir diyebiliriz. Onlardan bir tanesi hak dostlarının sohbetidir. Bir tanesi huzurlu aile yuvasıdır. Ondan sonra bir tanesi böyle infak ve isardaki o lezzettir. Çünkü peşin verilir.
Evet.
Hizmet, özellikle hizmet boyutu da varsa. Allah için yapılan cihattır. Allah için dökülen gözyaşıdır. Allah için atılan her türlü adımdır. Bunlardaki manevi lezzet hiçbir dünya lezzetiyle kıyaslanmaz. Ancak cennet nimetiyle kıyaslanır. Dolayısıyla huzurlu aile yuvası da bu anlamda cennetten bir şeydir, numunedir. Oranın hak ve o kemalat yolculuğu baz alınarak kurgulanması hem saadetin vesilesidir hem de kemalatı kolaylaştıran bir mektep olmasına müreccahtır. Dolayısıyla biz evliliği böyle birazcık daha şey olarak görmemiz gerekiyor. Yani benim kendi şahsi kemalat yolculuğumda bir elmanın iki yarısından bir tanesi benim dinimi tamamlayan, beni kemalata erdirecek. Bu insandı işte. Ben aslında Allah'a doğru giden yolun işte bir şifresini bulacağım diye bakmak lazım. Bu nimet boyutuyla da böyledir, külfet boyutuyla böyledir.
Eyvallah.
Orada bir sır var yani.
Eyvallah.
Birbirleri için yazılanlar, bak birbirleri için yazılanlar birbirlerinin kemalatında aslında anahtar vazifesi görecek olanlardır.
Eyvallah. Yani hayırlısını dilemek de o anlamda bir musibetle ya da bir imtihanla karşılaştığımızda o da hayırlısı anlamına gelmiş oluyor o zaman.
Allah veriyor bazen. Evet. Çünkü diyorsun kemalatı... ki ben hayırlısını dilemiştim. Böyle evet. Bir başıma musibet geldi. Musibet değil ki o. Evet. Senin için hayırlısı o.
Ya yani kemalat yolunda aslında evet. Bir
dön kendine bak yani. Evet. Burada bir şey bir eksik tamamlanıyor. Bir efendim gedik kapanıyor. Bir efendim nefisteki o tezkiye arınma husule geliyor, hasıl oluyor. Onu öyle görmek lazım diye doğrusu düşünüyorum.
Abi sizin yazınız Burhan ile Genç köşesi yine güzel bir aslında hani buna kıssa diyebilir miyiz? Yani modern zaman kıssası mı demiştiniz?
Ya modern zaman kıssası hikaye işte bu tür evet. Böyle musahabeler daha çok konuşmalar evet. Yani.
Eyvallah. Kalbi yönetmek ne kadar mümkün? Bir soru var abi. Yazının başlığında.
Oku yazıyı öğren kardeşim.
Kalbi yönetmek bence çok mümkün değil abi ya. Bilmiyorum yani kalp bizi yönetmiyor mu? Ben biraz kararsız kaldığım için aslında biraz öyle bir sordum. Yani çünkü kalbi yönetmek dediğimiz zaman kalbini yönetir. Hani benim vücudum, nefsim mi, beynim mi? Yani kalp bizi yönetiyor aslında. Ben öyle bakıyorum. Ya da yanlış mı bakıyorum Lütfü abi?
Peki o zaman niye ayet-i kerimede o gün ne mallar ne evlat fayda verecek ancak Allah'a kalbi selim getiren fayda bulacak diye niye bizden bir kalbi selim istiyor Cenab-ı Hak? Kalbi selim istemek yani arı duru kalp. Bu ancak yönetebildiğim bir kalp olmayacak.
Doğru.
Yani kalbi selim sahibi olmak bize bir hedef olarak konuyorsa evet. Demek ki kalbi yönetmek mümkün. Aslında kalbi hani şey olarak yönetmek mümkün değil. Kalbin zaten adı kalp yani takallüp eden böyle dönek yani kalp dönek. Kalp gördüğünü akar yani. Akar. Kalbi o anlamda yönetemez. Ama kalbin hangi çerçevede kalacağını yönetebilirsin.
Sınırlarını çizersin.
Sınırlarını çizersin.
Eyvallah. Eyvallah.
İşte o yüzden mesela zinaya yaklaşmayın. Yani zina etmeyin yok. Zina etmeyin tamam etmeyin ama öyle bir şey ki o an yalnız kaldıysan rahm olursun yani. Bir eyvallah. Şekilde akarsın. Öyle olunca da o şartları kontrol etmek. Orada biz şey diyoruz. Salih ve sadıklarla beraber olmak.
Evet, burada
ondan sonra
bekçi olarak hatta şey yapıyoruz.
Bekçi olmak. Yani evet, kalbe bekçi. Ne giriyor ne çıkıyor. Hı. Onu kontrol etmek. Bak zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir duası var. Enes radıyallahu an ona bir soru soruyor. Çünkü Efendimiz'in hiç böyle bir hani ilginç kendisine ilginç gelen bir söz işitiyor. O söz şu. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım. Kalbimi dininde sabit kıl. Bu duayı işitiyor Efendimiz'den Enes radıyallahu anh. Ya Resulallah diyor biz sana ve getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun diyor. Bunun üzerine Efendimiz diyor ki kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onları dilediği gibi çevirir. Yani düşünsene böyle şeyde var ayet-i kerimede var. Yani Allah insanla kalbi arasına girer diyor. Kişiyle kalbi arasına girer. Ne kadar hani sen diyorsun ya. İşte kalbi yönetmek mümkün mü? Çok ben inanmıyorum o şey diye.
Ya onu ben inanmıyorum gibi değil
de. Bak seni teyit edecek bir şey aslında.
Tabii eyvallah.
Yani öyle ya bir ben... şey ki kalbin arası kalple insanın arasına giriyor Allahu Teala. Onu istediği gibi döndürüyor yani.
Eyvallah.
İşte orayı peki nasıl kontrol edeceğiz? Diyor ki büyükler özellikle bu Ruhul Beyan'da geçiyor İsmail Hakkı Bursevi'nin tefsirinde. Rahman geçiyor hadiste. Yani Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Rahmeti vesiat kulle şey. Rahmetim her şeyi ihata etmiştir. Aşmıştır yani. Her şeyi kapsayan rahmetim. Dolayısıyla Rahman'ın rahmeti de sonuçta kalpleri evirip çeviren de onun rahmetidir yani aslında. Ama ve lakin Allah'ın mekri de vardır. Yani tuzağı. O tuzak kuranların en hayırlısıdır. Yine tuzaklar da hayra çıkar ama hiç belli olmaz neyin ne olacağı. O yüzden hep teyakkuz halinde olmak gerekiyor. Kalple ilgili bunun her an nasıl akar? Bu kalemun gibidir kalp.
Eyvallah.
Yani nereye bakarsan oraya akar. O yüzden baktığın yere dikkat edeceksin. Yöneldiğin yere dikkat edeceksin. Hele hele sevdiğine, ümit beslediğine ve korktuğuna. Bak üç şey. Sevdiğin, ümit beslediğin korktuğun. Ve korktuğun. Bunlar üçü de kalbe ait şeyler. Dikkat edeceksin. Hepsini Allah'a tahsis edeceksin.
Eyvallah abi. Abi teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Eyvallah. Ben kısaca dilerseniz yine dergiden bahsetmiş olayım. Kalan birkaç yazıdan da bahsedeyim. Mehmet Dinç dergimizde klinik psikolog. Gençlik halleri köşesi. Evlilik sevgidir diyor. Öyledir. Güzel de bir görsel var burada. Böyle iki tane parmak kendine. Gelin damat şeyleri çizilmiş. Ercan Yıldırım röportajı bu ay Genç Dergisi'nde. Ben kısaca bahsediyorum kıymetli dinleyenler. Güzel röportajlarımız devam ediyor. Soner Duman hocamızın dünyada neden herkes eşit şartlarda imtihan olmuyor sorusu. Bir soru. Bu soru deizmle alakalı bizim önümüze gelen sorulardan oluşturulmuş. Turgay Bakırtaş bu ay dergimize tekrar. Turgay abi. Bu nimet size ne etti? Bu yemeklerle aslında oluşturulan özellikle sosyal medyada yeni bir dünya var. Biz bunu radyo programımızda da konuşmuştuk.
Çok güzel bir aslında o. Evet. Yani o şey bile o kadar güzel ki yani başlık. Evet. Bu nimet size ne etti? Alıyor adam eti tokatlıyor, patlatıyor, evet. Bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsunuz abiciğim evet. Ya?
Sizle konuşmuştuk zaten biz.
Evet evet abi. Evet. Yani ne kadar evet. Sıkıntılı bir şey.
Yani Genç Dergisi yine dolu. Genç Dergisi yine sizlerden okunmayı bekliyor. Sizin geri dönüşlerinizi bekliyor. İnşallah diyelim önümüzdeki ay tekrar görüşelim. Genç Dergisi'ni de okursanız, Genç Dergisi'ni de severseniz biz de sevmiş olursunuz. Biz sizi çok seviyoruz. Abi eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah özellikle büyüklerden de aman bu kapakla ilgili böyle bir acil eylem planına geçmelerini gençler adına istirham ediyoruz. Yani biz şöyle bir kapakta yapmayalım. Önümüzdeki sayıda özellikle. Sor bakalım niye evlendirmiyorum?
Eyvallah. Buna muhal kalmasın.
İnşallah.
Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.